adımız ve uyumumuz için.
Hayatın Sesleri.
Hayatın Sesleri'nden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında, canlı yayında işte bugün de birlikteyiz. Hepinizi Hayatın Sesleri'ne davet ediyoruz. Bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hemen hatırlatalım. Telefon numaralarımız 0090-312-463-3419, 463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook ve Twitter'dan Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir. Değerli konuklarımıza sorularınızı yöneltebilir. Bizimle paylaşmak istediğiniz duygu, düşünce, görüş ve önerilerinizi paylaşabilirsiniz. Bugün program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Recep Özden ve mikrofonda ben Sezin Zor. Yine çok güzel bir programla huzurlarınızdayız. Neler var gelin şöyle bir göz atalım. Sevgili dinleyicilerimiz, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı, Türk Soy'un kuruluşunun 25. yılı dolayısıyla Türkiye'de ve çeşitli ülkelerde gerçekleştirilen etkinlikler üzerine Türk Soy Genel Sekreter Yardımcısı Profesör Doktor Fırat Purtaş Beyefendi'yi ağırlayacağız. Stüdyomuzda güzel bir söyleşi gerçekleştireceğiz ve hemen sonrasında Dünden Kalanlar köşemizle sizlerle birlikte olacağız. Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Tarih Bölümü Öğretim Üyesi, Doçent Doktor Gülin Karabağ hocamızla Osmanlı İmparatorluğu'nda sağlık ve tıp bilimlerini konuşacağız bugün köşemizde. Sevgili dinleyicilerimiz, güzel bir müzik şimdi sizlerle birlikte olsun. Hemen sonrasında da değerli konuğumuzu stüdyomuza alalım.
Çiçek açmış, yaz mı gelecek? Gönül bu sevdadan mazmalı geçecek. Gönül bu sevdadan mazmalı geçecek. Bana ettiklerin az mı gelecek? Yandım Allah yandım, yandırma beni. Derin uykulardan kaldırma beni. Seviyorum diyerek kandırma beni.
Yandım Allah yandım, yandım.
Sevgili dinleyicilerimiz, Hayatın Sesleri'nde ilk konuğumuzu stüdyomuza aldık. TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Profesör Doktor Fırat Pırtaş konuğumuz. Sayın Pırtaş, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, çok teşekkürler.
Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı TÜRKSOY aslında kurumumuza da çok yakın. Hep evet. Önünden de geçeriz. Siz tabii yerini dinleyicilerimize daha iyi anlatırsınız. Ama tabii yerinden çok bu seneki 25. yıl etkinlikleri gerçekten muazzam. İnternet sitenizde az önce hatta yayına başlamadan önce değerli konuğumuzla sohbet ederken sevgili dinleyicilerimizin ne kadar muazzam gösteriler olduğunu da fark ettik. Detayını şimdi sevgili konuğumuzdan dinleyeceğiz ama etkinliklere geçmeden önce. Evet. TÜRKSOY'dan biraz bahsedelim. Ne zaman tabii kuruldu, ki. Hangi amaçla kuruldu, bugünlere nasıl gelindi?
Tabii yeri de önemli aslında. Çünkü TÜRKSOY'un kendine ait müstakil bir binası var. Bu da Ankara'da Oran kentinde diplomatik site olarak adlandırılan Büyükelçilikler kompleksinde bulunuyor. Hemen Azerbaycan, Kazakistan, Filistin Büyükelçiliğine komşu bir binayız. Ve bizim şöyle bir iddiamız var. Türk dünyasının kültür, sanat insanları, aydınlarının buluşma noktası olduğumuzu iddia ediyoruz. Bu çerçevede Türk dünyasının ortaklığına inanan, Türk kültürüne değer veren, bu çerçevede emek veren, faaliyet gösteren gönüldaşlarımızı TÜRKSOY'a davet ediyoruz. Yani öncelikle buradan başlamak istiyorum. Hı hı. Ve bu sene kuruluşunun 25. yılını kutluyor. TÜRKSOY'un kurucu anlaşması 1993 yılında imzalanmış. Kazakistan'ın o dönemdeki başkenti Almata'da Türkiye ile birlikte Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan ve Özbekistan'ın kültür bakanları bu anlaşmayı imza koymuşlar. Tabii ki bu adım devlet başkanlarının bilgisi dahilinde onların yönlendirmesiyle ve onların himayesinde gerçekleşmiş. Ve bir Türk dünyası UNESCO'su yaratılması hedeflenmiş. Nasıl UNESCo bütün insanlığı kültür, eğitim ve bilim etrafında birleştiriyor ve zihinlerde barışı inşa etmeyi hedefliyorsa Türk dünyasının da aynı yöntemle, eğitimle, kültürel işbirliğiyle ve bilim üzerinden aralarındaki bu gönül bağlarını, kültürel ortaklığı güçlendirmesi hedeflenmiş. Bu çerçevede TÜRKSOY, Türklerin insanlığa armağan ettiği ikinci bir UNESCO ve son dönemde özellikle sadece üye ülkelerimizde değil, dünyanın farklı kıtalarında, farklı ülkelerinde yapmış olduğumuz çalışmalarla ve yapmış olduğumuz işbirlikleriyle bu tanınırlığımız, saygınlığımız daha da artıyor ve Türk dünyasının UNESCO'su olarak da TÜRKSOY saygı gören, tanınan bir bölgesel işbirliği örgütü olarak faaliyet gösteriyor.
Evet, işbirliği kullandığımız aslında en önemli, en değerli kelimelerden biri TÜRKSOY'u evet. Anlatırken. Peki işbirliği yaptığımız kuruluşlar hangileri yurt dışında?
Evet, mesela daha geçtiğimiz haftalarda merkezi Rabat'ta bulunan İslam İşbirliği Teşkilatı'nın yine eğitim, bilim, kültür örgütü olan İSESCO ile biz 3 yıllık bir ortak eylem programı imzaladık. İSESCO da dediğim gibi İslam dünyasının UNESCO'su ve TÜRKSOY üyesi ülkelerin hemen hemen tamamı Türkiye dışında, Türkiye'nin de bu üyelik süreci yakında onaylanacak, İSESCO'nun da üyesi. Dolayısıyla aslına bakarsanız yani Türk dünyası daha geniş bir dünya olan İslam dünyasının bir parçası. Buradan hareketle Azerbaycan'ın dönem başkanlığında ki geçtiğimiz 3 yılda Azerbaycan İSESCO'nun dönem başkanlığını yürütüyordu. Azerbaycan dönem başkanlığında bu önümüzdeki 3 yıla dair bir işbirliği planı imzaladık. Burada 8 faaliyet öngörülüyor ve bu faaliyetlerin tamamı bizim üye ülkelerimizde gerçekleştirilecek. Bir tanesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gerçekleştirilecek. İşte Özbekistan'da, Kazakistan'da, Türkmenistan'da ve Türkiye'de olmak üzere bütçeleri ortak yani %50-%50 paylaşılacak. Bu mesela bir örnek. Şimdi önümüzdeki haftalarda 28 Kasım'da TÜRKSOY kuruluşun 25. yılını Paris'te UNESCO merkezinde kutlayacak.
Ne güzel.
TÜRKSOY 93'te kurulmuş, hemen kuruluşun ardından 96 yılında UNESCO ile bir işbirliği protokolü imzalamış ve bu işbirliği protokolü ortak çalışmalarla şu anda hayata geçiriliyor. Bir önceki UNESCO Genel Direktörü Irina Bokova Ankara'daki Genel Sekreterlik binamızı da ziyaret etmişti. Bu karşılıklı ziyaretler de hani işbirliğinin somut bir göstergesiydi. Hı hı. İşte bu önümüzdeki 28 Kasım'da yapacağımız kutlamada Türk Dünyası UNESCO'su ile UNESCO arasındaki işbirliğinin somut bir göstergesi. Son dönemde de Türksoy özellikle küresel çapta faaliyet gösteren, özellikle geleneksel müzik ve müzik eğitimi konusunda faaliyet gösteren iki tane uluslararası NGO var. Bir tanesi ICTM kısadı, Uluslararası Geleneksel Müzik Konseyi. Hı hı. Diğeri de ISME, Uluslararası Müzik Eğitimcileri Birliği. Bunların son dönemdeki büyük toplantıları bizim üye ülkelerimizde yapıldı. Hı hı. Mesela ISME'nin toplantısı geçtiğimiz sene Bakü'de düzenlendi Türksoy'un girişimiyle. ICTM'in 2015'teki genel kurulu, ki dünyadan 1000'e yakın geleneksel müzik çalışan akademisyenlerin ve icracıların katıldığı bir kongreydi. Astana'da düzenlendi. Bu şu faydayı sağlıyor. İşte bu gelenlerin çoğu zaten Avrupa'dan, Amerika'dan, Afrika'dan, dünyanın farklı kıtalarından gelen müzisyenler ve bilim adamları. Türk müziğiyle, geleneksel Türk müziğiyle doğrudan tanışma imkanı sağlıyorlar ve Türk kültürüne, Türk müziğine bir ilgi uyandırmış oluyoruz bu sayede. Yani bu tür işbirlikleriyle geniş bir coğrafyaya dağılmış ve çok köklü, çok zengin ve çok çeşitlilik gösteren Türk kültürünü dünyaya tanıtmış oluyoruz. Bu işbirlikleri sadece bizim kültürel kültürümüzün tanıtılmasına değil, aynı zamanda bu medeniyetler çatışması ve farklı alanlarda bunun yansıması olan ırkçılık, yabancı düşmanlığı gibi hususlarda da aslında sorunun çözülmesinde önemli katkı sağlıyor.
Tabii,
yani muhakkak. Küresel barış ve barış içerisinde bir arada yaşama felsefesi açısından da bizim bu çalışmalarımızın önemli olduğuna inanıyoruz.
Muhakkak, gerçekten dediğiniz gibi çok güzel ifade ettiniz. Şimdi gelecek olursak bu 25. yıl etkinliklerine, tabii internet sitemizi ziyaret edenler muhakkak detayları görecekler ama biz sizin dilinizden dinlemek isteriz.
Tabii ben dinleyicilerimize yani eğer daha önce duymadılarsa Türksoy'u, bir internete girip Türksoy neymiş, nelerle uğraşıyoruz bakmalarını tavsiye ederim. Bu sosyal medya platformlarında da bizim pek çok etkinliğimize dair şeyler var. Görüntülü haberler var, konserler var. Bu sene biz 25. yılımızı öncelikle üye ülkelerimizde kutluyoruz. İşte Türkiye'de 26 Kasım'da Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nda bir konserle, bir gala konserle bunun kutlamasını yapacağız. Azerbaycan'da, Kırgızistan'da bu kutlamalar daha önceden gerçekleştirildi. Şimdi bizim Türk dünyasının halk çalgılarından oluşan bir orkestramız var. Bu orkestrada Türkiye'den, Azerbaycan'dan, Kazakistan'dan, Kırgızistan'dan, bağımsız Türk Cumhuriyetlerinden olduğu gibi Gagavuz yerinden, Kıbrıs'tan, Altay'dan, Saha'dan, özerk cumhuriyetlerden de halk çalgıları solistleri var. Gerçekten yani Türk dünyasının kültürü çok zengin dedik. Bu geleneksel müzikte de çok özgün, belki de izleyenlerin ilk defa tanıştığı enstrümanlar kullanılıyor. Mesela Saha Türkleri, Kuzey Doğu Sibirya'da yaşayan 300 bin nüfuslu bir topluluk, kimliklerinin bir parçası olmuş bu şan kopuzu denilen, demir kopuz denilen ya da Rusça vargan denilen bu çalgıyı adeta kendi kimliklerinin bir parçası gibi kabul ediyorlar. Hatta buna ilişkin Guinness Rekorlar kitabına giren uygulamaları oldu. On binlerce kişi aynı anda bir araya gelip bu enstrümanı icra ettiler. Mesela bu Homuz'un, Varga'nın müzesi bulunuyor Yakut şehrinde. Bunun gibi mesela Başkurtlar için Kuray, bizdeki neye benzeyen bir üflemeli çalgı. Başkurtların devlet armasında yer alan bir motif. Hı hı. Bunun gibi enstrümanlardan kurulu bu halk çalgıları orkestramız şu anda Japonya'da bulunuyor ve ilk konserini yarın verecek 24 Kasım'da. 14 Kasım'da. Hı. Ve 21 Kasım'a kadar Japonya'da 5 farklı konser gerçekleştirilecek. Japonya'daki çalışmalar başladı. Japonya'da konservatuvarda master class eğitimi veriliyor. Japon geleneksel müzik icracılarıyla bir karşılıklı tanışıklığı, tecrübe paylaşımına ilişkin ortak bir eğitim çalışması yürütülüyor. Hı hı. Yarın da ilk konserini düzenleyecek. 20 Kasım'da da oradaki bütün üye ülkelerimizin büyükelçiliklerinin katılımıyla Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan ve Türkiye Cumhuriyeti büyükelçiliklerinin ortak faaliyeti olarak bir gala konser düzenlenecek ve böylece ilk kez Türk soyu olarak Japonya'da büyük bir faaliyet gerçekleştirmiş olacağız.
Bu bir ilk mi?
Evet, Japonya'da ilk defa bulunuyoruz. Daha önce benzeri çalışmaları biz New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda düzenlemiştik. Yani Nevruz'u insanlığın ortak mirası olarak tanıtmaya yönelik Türk soyu olarak 2011 yılında ve 2016 yılında BM Genel Kurulu'nda ki dünyanın işte siyasi gelişmelerine ilişkin önemli kararların alındığı, bütün dünya liderlerinin BM kürsüsünden işte mesajlarını verdikleri, konuşma yaptıkları o salonda biz Nevruz geleneğini işte hem halk çalgılar orkestramızda hem de dans topluluklarıyla çok renkli bir şekilde orada bütün BM üyesi ülkelerin büyükelçilerinin oradaki diplomatlarına verdiğimiz konserle tanıtmıştık. Yine UNESCO'da benzeri çalışmalar yaptık. Hatta bu sene biz Latin Amerika'da Arjantin'de Türkiye, Azerbaycan ve Kazakistan büyükelçiliklerinin ev sahipliğinde daha mütevazi ama çok ses getiren çalışmalar yaptık. Ve Japonya'nın da seçilmesi daha önce hiç bulunmadığımız, kültürel olarak da yakınlık duyduğumuz bu ülkede de belki de yeni işbirliklerine de kapı aralar düşüncesiyle 25. yılımızı kutlamaya karar verdik. Buradaki büyükelçiliklerimizin de gayretleri, oradaki mesela bütün salonları büyükelçiliklerimiz orada tahsis ettiler. Yerel yönetimlerle işbirliği yaparak, yerel ortaklıklar kurmak suretiyle inşallah bu çalışmanın da kültürümüzün işte Japonya'da tanınması ve bu tanışıklık üzerinden yeni dostluklar, yeni işbirliklerinin kurulması açısından faydalı olacağına inanıyoruz. Biraz önce bahsettiğim gibi Japonya'nın ardından da bir başka orkestramız, bizim yetenekli konservatuar öğrencilerinden kurulu olan Gençlik Oda Orkestramız bu defa Paris, Viyana ve Bratislava'da konser verecek. 28'inde Paris'te, 30'unda Viyana'da Yunus Emre Enstitüsü ile ortaklaşa olarak ve ardından da Bratislava'da 3. konserle böyle bir Avrupa'da da Türk Soyu 25. yılını kutlamış olacağız.
Harika. Ben zaten sizinle bu sohbeti gerçekleştirmeden önce tüm dinleyicilerimize müjdeyi vermiştim. Harika etkinlikler gerçekten onları bekliyor diye. Peki halkımız katılabilir mi? Bütün tabii bu gösterileri tabii izleyebilirler mi rahatlıkla bulundukları ülkelerde?
Yani Japonya'daki dinleyicilerimizi davet ediyorum. Yani bütün konserlerin yeri, saati ve tarihi bizim internet sayfamızda var. Avrupa'daki vatandaşlarımızı davet ediyorum. UNESCO'daki konser biraz daha yani dışarıdan katılma kapalı. Oradaki işte üye ülkelerin diplomatları hedefleniyor ama yine de belli bir kontenjanımız var. Büyük salonda işte 1200 kişilik bir salonda bu konser düzenlenecek. Onları davet ediyoruz. Viyana'da mutlaka Avusturya'daki vatandaşlarımız ve soydaşlarımızı davet ediyoruz. Bizim yapmış olan bütün çalışmalar ücretsiz. Çünkü Türksoy uluslararası bir kuruluş ve kar amacı gütmeyen faaliyetler gerçekleştiriyor ve katılıma açık. Mutlaka yani bekliyoruz. Buna ilişkin geniş bilgiyi de bizim internet sayfamızda Türksoy.org adresinden edinebilirler.
Evet. Peki bu konserleri düzenleyen hani o ekipleri, grupları nasıl oluşturuyorsunuz? Çünkü çok dünyanın çok farklı yerlerine çok farklı gruplar gidiyor ve hani dediniz de konservatuar öğrencilerimiz var, sanatçılarımız var. Bu grup nasıl oluşuyor? Size mi ulaşıyorlar? Siz mi belirliyorsunuz?
Şöyle, en başta bahsettiğim husus Türksoy'un kurucu anlaşmasına Kültür Bakanlığı'nın imza koyduğu husus çok önemli. Zira Türksoy aslında üye ülkelerin kültür bakanlıkları arasında bir koordinasyon işlevi görüyor. Yani bizim çok güçlü bir bütçemiz yok ama arkamızda çok güçlü bir sanatçı kadrosu var. Çok güçlü bir aydın kitlesi var. Biz kültür bakanlıklarımızın imkanlarını kullanıyoruz. Mesela bu orkestradaki bağlama sanatçısı, solistimiz ve halk dansları sanatçıları Kültür Bakanlığı'nın kadrolu sanatçıları ve bu sanatçıların katılımını bizim Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı sağlıyor. Onların işte ulaşımlarını vesairesini. onlar sağlıyorlar. Aynı şekilde Azerbaycanlı sanatçılar, Kültür Bakanlığı'nın görevlendirdiği profesyonel sanatçılar. Şöyle de bir husus var. Bu sanatçılar da sürekli değişiyor, yenileniyor. Yani mutlaka bir çekirdek kadro var. Daha tecrübe ve o tecrübeyi işte aktaranlar. Ama sürekli de orkestranın üyeleri yenileniyor. Bu mesela konservatuar öğrencilerinden kurulu orkestramız her sene %80 oranında yenileniyor. Bunun gibi bir de bizim gençlik koromuz var. Bu koro 2015 yılında ilk kurulduğunda Almanya'da düzenlenen Dünya Koroları Olimpiyadında 3 farklı kategoride altın madalya kazanmıştı mesela.
Tebrik ederiz.
Buradaki başarının şeyi şu, yeteneklilerin yani bir arayışın neticesinde seçilmesi ve profesyonel eğitmenlerle, pedagoglarla, işte orkestra şefleriyle bu çalışmanın yürütülmesi. Bunda da Türksoy Genel Sekreteri Düsen Kasyonov, kendisi bir sanatçı, keman profesörü ve uzun yıllar, 10 yıla yakın konservatuar rektörlüğü yapmış. Kendisi orkestralarda çalışmış. Tabii ki bu tecrübe bu
yansıyor,
kurulan işte orkestralara, korolara yansıyor. Biz de tabii ki kültür bakanlıklarının imkanlarını en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz.
Evet. Peki hani genç kardeşlerimiz de dinliyorsa eğer katılmak isteyenler olursa, konserler anlamında demiyorum, hani kadronuza dahil olmak isteyenler olursa nasıl ulaşacaklar Türksoy'a, ya da o gençlik korolarından bahsettiğiniz nasıl dahil olacaklar? Kaç yaşında olmaları gerekiyor? Sınav mı açıyorsunuz? Biraz detaylandırır mısınız?
Zaten aslına bakarsanız yani bu alana ilişkin çalışanlar az çok bu gelişmelerden haberdar, birbirlerinden haberdarlar. Mesela bizim bu koromuzun şeflerinden bir tanesi Elnara Kerimova. TRT Çok Sesli Korosu'nun şefi. Ve buradaki mesela TRT Korosu'nun üyelerinden bir kısmı da bizim
koronuzun elemanı aynı zamanda.
Üyesi, evet. Bazı özel korolar var. Bunların içerisindeki yetenekli sanatçıları da, yani yetenekli sesleri de dahil ediyoruz. Ve böylece oluşturuyoruz. Katılımı açık ve ilgi duyanlar mutlaka bir kanal bularak ulaşıyorlar. Biraz önce söyledim zaten, hani ilgi duyanlara kapımız sonuna kadar açık.
İşbirliği kelimesiyle açtık zaten, değil mi? Evet. Her alanda işbirliği, kültürel kesinlikle işbirliği, sanatsal işbirliği ve dostluk ve işbirliği aynı zamanda.
Aslında bütün sorunları çözen zaten bu bahsettiğiniz husus yani. Evet. Kültürel işbirliği ve onun sayesinde sağlanan güven ve dostluk. Yani dostluk zaten dünyayı kurtaracak, değil mi? Ona inanıyoruz biz. Evet. Sevginin dünyayı kurtaracağına inanıyoruz ve onu yaygınlaştırmaya çalışıyoruz.
Evet. Bir de Türksoy tarafından 2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti Kastamonu ilan edildi bu yıl. Öncesinde de yine başka ilimizde.
Onun da kapanışına yaklaşıyoruz.
Evet.
18 Aralık'ta işte Kastamonu Kültür Başkentliği bayrağını bir sonraki başkentimize
belli
devredecek.
Belli mi şu anda yeni başkent?
O da belli büyük oranda, ama ona ilişkin karar 18 Aralık'ta Kastamonu'da alınacağı için şimdi ben ilan etmeyeyim.
Peki.
Buna ilişkin adaylık var ve bu adaylık üzerinde de büyük ölçüde mutabık kalınmış. İnşallah onu 18 Aralık'ta Kastamonu'nun neticesi olarak duyuracağız. Kastamonu'da işte Türksoy'un kurucu üyelerinin kültür bakanları bir araya gelecekler. Onun dışında işbirliği yaptığımız bu İSESKO Genel Direktörü'nü davet ettik. Makedonya Kültür Bakanı'nı davet ettik. Makedonya'yla da, yani Türksoy sadece üye ülkelerde ya da ne bileyim Avrupa'da, Uzak Doğu'da değil. Yani akraba topluluklarda da aktif. Mesela Balkanlar'da sene boyunca pek çok faaliyet gerçekleştirdik. Kosova'da, Makedonya'da, Bosna Hersek'te. Oralardan da işte bize ev sahipliği yapan, başta Kültür Bakanlıkları olmak üzere önemli dostlarımızı davet edeceğiz bu Kültür Başkenti kapanışına. Hem Türksoy'un geçmiş dönemdeki faaliyetleri bir masaya yatırılacak, ne ölçüde başarı sağlanmış, hem de bir sonraki döneme ilişkin, önümüzdeki yıla ilişkin bir faaliyet programı belirlenecek. Kültür Bakanlarının işte daimi konsey toplantısı bu amaçla düzenleniyor. Bunun için gelen konuklar, konuk bakanlar aynı zamanda Kastamonu Türk Dünyası Kültür Başkenti yılının kapanışına da iştirak edecekler. Ona ilişkin de ağırlıklı olarak Türkiye'nin bütün kültürel zenginliğini, 7 bölgesinin işte bütün o tarihi süreç içerisinde ortaya çıkmış, tevarüz edilmiş o kültürün yansıtıldığı bir yine gala konserle Kastamonu'nun kapanışını gerçekleştireceğiz
bu
inşallah.
Bu sene neler yapıldı? Çok kısa anlatmanızı rica etsem.
Tabii ki biz mesela açılışımızı Nevruz'da yapıyoruz. Hı hı. 21 Mart aslında işte eski Türk takvimine göre yılbaşı. Biz de kültür yılını 21 Mart Nevruz'la yapmıştık. Çok görkemli bir açılış olmuştu. O dönemdeki Kültür ve Turizm Bakanımız Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde. O dönemde yine Başbakanımız Binali Yıldırım teşrif etmişlerdi ve hakikaten Kastamonu belki tarihinde görülmemiş bir şölene ev sahipliği yapmıştı. Bütün işte farklı coğrafyalardan, Balkanlardan, Kafkasya'dan, Orta Asya'dan, Sibirya'dan 400'e yakın sanatçı ve basın mensubunu ağırlamıştı. Ve o etkinlikle Şabanlı Veli'nin işte evrensel mesajı, gelişiniz güle güle, gidişiniz güle güle, her işiniz güle güle bütün Türk dünyasına yayıldı.
Daha ne güzel.
Orada şöyle güzel de bir tevafuk olmuştu. Bir önceki kültür başkenti Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri'nin türbesinin bulunduğu Türkistan idi. Türkistan'dan bu bayrağın Kastamonu'ya devredilmesi aynı zamanda işte o tasavvuf geleneğinin, Türk-İslam anlayışının da devamlılığının göstergesi olan Hoca Ahmet Yesevi'den Şaban-ı Veli'ye sanki böyle bir geçiş gibi algılanmıştı. Mayıs ayı içerisinde Şaban-ı Veli haftası kutlamaları yapıldı. Önceki senelerde daha bu yerel düzeyde yapılıyordu. Kültür başkentliği vesilesiyle bunu uluslararası düzeye taşıdık Kültür Bakanlığımızın.
Bir de 25. yıl olması vesilesiyle belki daha da artmıştır.
Şaban-ı Veli kutlamalarını kastediyorum. Hı-hı. Orada nasıl Şeb-i Aruz kutlamaları uluslararası düzeyde yapılıyor. Şaban-ı Veli anma haftası da Mayıs ayının işte 6'sında oluyor. Ona bir uluslararası düzey katıldı Kültür Bakanlığı'nın destekleriyle. Hı-hı. O yine çok önemli bir faaliyet oldu. Bugünlerde devam ediyor. Mesela Kastamonu Üniversitesi her hafta bir Türk Cumhuriyeti'ni misafir ediyor. Ankara'dan büyükelçiler gidiyorlar. Bu ülkelerden yine aydınlar ve sanatçılar davet ediliyor. Ve orada böyle bir işte Türkmenistan Kültür Günleri, Özbekistan Kültür Günleri düzenlendi. Türkistan Kurultayı düzenlendi geçtiğimiz haftalarda. Sene boyunca pek çok alandan sanatçıların, entelektüellerin buluşma noktası haline geldi Kastamonu. Ahşap işçiliğine dair işte oradaki tabii ki yerel ekonomiyi de güçlendirme açısından çalışmalar yapıldı. İnanıyorum ki bu unvanı Kastamonu önümüzdeki süreçte de iyi değerlendirecek. Hı hı. Ve inanılmaz bir turizm potansiyeline sahip Kastamonu her alanda. Sadece inanç turizmi değil, doğa turizmi, deniz turizmi, mutfak turizmi yani pek çok alanda sadece Türkiye değil bütün dünyaya sunacağı bir zenginliği var. Bu açıdan kültür başkentliği önemli bir kartvizit, önemli bir marka. Kastamonu inşallah bundan önümüzdeki senelerde de istifade edecek.
Evet, biz de bu anlamda TürkSoy'a tüm bu işbirliği çalışmaları için, dostluk çalışmaları için, kardeşlik çalışmaları için teşekkür ediyoruz TRT ailesi olarak.
Biz de çok teşekkür ediyoruz. TRT'den çok de çok yakın destek veriyoruz. Özellikle
mutlu,
Avaz kanalı, Türk Dünyası'nın ortak kanalı olarak bizim çalışmalarımıza çok yer veriyor. Biz de size çok teşekkür
çünkü
ediyoruz.
Gerçekten hak ediyor yaptığınız çalışmalar. Çok takdire şayan. Bu senede 25. yılınızı bir kez daha kutlayalım. Nice 25 yıllara dileyelim ve İnşallah. Çalışmalarınızda kolaylıklar ve başarılar dileyelim. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Sevgili dinleyicilerimiz, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı, TürkSoy'un kuruluşunun 25. yılı. Dolayısıyla hem ülkemizde hem de çeşitli ülkelerde etkinlikler gerçekleştirilecek. Biz de bu etkinliklerle ilgili olarak hem de TürkSoy'u genel olarak sizlere aktarmış olmak istedik. TürkSoy Genel Sekreter Yardımcısı Profesör Doktor Fırat Purtaş konuğumuzdu. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Şimdi müzik aramız var. Hemen sonrasında dünden kalanlar köşemizde sizlerleyiz.
Hikayemiz göz göze gelince başladı. Siyah kazaklarımız sanki aynıydı. Dedim bunca yıl hayat saklamış seni. Şimdi ayırsınlar bakalım bizden bizi. Dedim bunca yıl hayat saklamış seni. Şimdi ayırsınlar bakalım bizden bizi. Sen bakınca sol yanımda bir şeyler oluyor aşk tadında. Aşk tadında usul usulca sokuldum da
Dünden kalanlar.
Hayatın Sesleri Dünden Kalanlar köşesiyle devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Değerli hocamızı stüdyomuza aldık. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Gülin Karabağ hocamızla bugün Osmanlı İmparatorluğu'nda sağlık ve tıp bilimlerini konuşacağız. Değerli hocam hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk.
Ne güzel yine sizi görmek, güler yüzünüzü.
Teşekkürler.
Bugün sağlık ve tıp bilimleri üzerine konuşacağız.
Evet.
Bizi hangi tam aşamaya götüreceksiniz? Osmanlı İmparatorluğu'nun en çok bu sağlık alanında çalışmalar yapılan dönemine mi gideceğiz?
Yani aslında bakarsanız hani biraz böyle sağlık geleneklerinden bahsetmek istiyorum. Çünkü hani belki daha ilginç gelebileceğini düşündüğüm için onlardan bahsetmek istiyorum. Tabii hani baktığımız zaman şimdi belki tıbbın gene insanla uğraştığını söylüyoruz ama sürekli de bundan şikayet ediyoruz. Yani insanı unutuyoruz ve insanla uğraştığını unutuyoruz filan diye zaman zaman bununla ilgili eleştirilerde de bulunuyoruz. Osmanlı'da baktığımız zaman şifanın merkezine insanı oturtuyor. Mesela bir yere hekim gönderildiği zaman hekim mesela oradaki yeme içme beslenme alışkanlıklarına, havaya, suya, insanların bunların üzerindeki etkisine de bakıyor. Sadece insanlara bakmıyor, genel ortama da bakıyor. Dolayısıyla insana yönelik ve daha çok şunu görüyoruz, öncesinde hastalıkları gidermeye yönelik. Yani mesela özellikle de siz de bilirsiniz otacı adını verdiğimiz hani otacılar mesela bu şekilde daha öncesinde hastalık nasıl giderilebilir? Daha öncesine de baktığımızda hastalığın bedenden önce ruhsal bir takım sebepleri olabileceğini düşünerek kötü ruhların bunları yapmış olduğunu yani dışarıdan bir takım etkilerle yapmış olduğu düşünülerek özellikle içinden o yani asıl sebebin bu olduğu düşünüldüğü için işte içinden o kötü ruhun çıkmasına yönelik bir takım gelenekler var. İşte hala da belki yapıyoruz işte bir takım uygulamalar ama asıl belki Osmanlı sağlık gelenekleri dediğimizde tabii saraydaki hekim başılık bize. Çünkü yazılı kaynak bu anlamda mesela hangi hastalar nasıl tedavi edilmiş, o uygulanan tedavi sonrasında bir başarıya ulaşılmış mı, hangi başarılara ulaşılmış, kaç zamanda nasıl hangi hastalıklar tedavi edilmiş gibi çok detaylı maalesef kaynaklarımız yok bu Darüşşifalarla ilgili. Daha çok atanan hekimler hani orada yapılan bir takım hastalıkların tedavisinden bahsediliyor ama düzenli böyle bir veri kaynağımız yok ve çok sonrasında tıp tarihi alan olarak Türkiye'de gelişen bir alan. Baktığımız zaman modern tıbba yöneliş daha öncesinde tabii Darüşşifalar var ama modern tıp anlamında tıphane-i amirenin kurulmasıyla birlikte yani daha modern 19. yüzyıldan itibaren modern tıp tekniklerinin kullanıldığını ve modern bir tıp eğitiminin başladığını görüyoruz o anlamda. Ama ondan öncesinde özellikle işte çiçek aşısının bulunması mesela batılı bir bilim adamı diye düşünüyoruz ama aslında çiçek aşısının bizim tarafımızdan bulunduğu ve yine akıl hastalarının tedavisi, müzikle tedavisi mesela dünya tıbbında çok önemli bulunuyor. Çünkü çok sonradan bizden çok sonra bunu keşfetti Batı ama biz müzikle yine su sesiyle tedaviyi çok daha öncesinde teşhis ettik. Ve mesela hastanelerin ikinci Beyazıt Külliyesi'ndeki Darüşşifa'ya bakarsak Fatih Külliyesi'ndeki Darüşşifa'ya, Süleymaniye Külliyesi'ndeki Darüşşifalara bakarsak yani Darüşşifaların mimarisine bakarsak da hastaların orada en iyi şekilde tedavi görebilmesi için mimarisinin bile ona göre ayarlandı. Mesela girişinde İkinci Beyazıt Külliyesi'nin ilk başta mutfak karşımıza çıkıyor. Neden? Çünkü gerçekten yeme içmeye çok önem veriliyor. Yani yeme içmeyle hastanın iyileşebileceğine, doğru yerse iyileşebileceğine ve bizim zannettiğimiz gibi mesela böyle yemek geleneklerini Ömer hocam da çok anlatıyor.
Evet.
Yemek geleneklerinden bahsediyoruz ama mesela çok aşırı derecede yemeğe yüklenme diye bir şey yok. Yani tokluğun bütün hastalıkların, çok aşırı tokluğun bütün hastalıkların kaynağı olduğuna ve az yemenin açlığın da bütün hastalıkların devasında işe yaradığına inanıyorlar. Bu yüzden de mesela iki öğün, çok az üç öğün yeme geleneği var. Yani ağırlıklı olarak geç bir kahvaltı ve erken bir akşam yemeği şeklinde yemek daha çok yeniliyor. Mesela biz şimdi baktığımız zaman tedavi yöntemlerine baktığımız zaman bir tanesi tabii ki ilaçla tedavi. Hı hı. Çeşitli ilaçların yapılarak tedavi edildiğini görüyoruz. Özellikle ilaçla tedavi dediğimizde de bunların bitkilerle, şifalı bitkilerin toplanmasıyla ve yine hap gibi, işte tablet gibi, macun gibi bir takım ilaçların yapıldığını görüyoruz ki macun cidden ne diyelim çok popüler. Hı hı. Bunların bir kısmına afyon da karıştırılıyor tabii ki ve ağrılara iyi geldiği, hı hı, düşünülüyor. Ama bir kısmı da inci tozu gibi, zümrüt tozu gibi, yakut tozu gibi çeşitli cevherlerden, hatta bunlara cevahir macunu deniliyor. Hı hı. Ve bunu herkes tabii yaptıramıyor. Yani üst düzey yöneticiler gibi diyelim, sarayda, hı hı, falan yapılıyor. Ama mesela mesir macunu var ki Merkez Efendi Manisa'da, Hafsa Sultan Darüşşifası'nda Merkez Efendi bunu ortaya koyuyor. Hani kökenine ilişkin işte Pontus kralından geldiği, onlardan geldiği, 15. yüzyılda Venedik'ten geldiğine ilişkin de bir takım ortaya konulan bilgiler var. Ama sonuç itibariyle Merkez Efendi 41 çeşit baharattan böyle bir macun yapıyor. Şifa olsun halka diye Darüşşifa'da bu dağıtılıyor. Sonrasında işte zenginler bunu kendileri özel olarak yaptırıp almak istiyorlar. Bir süre sonra fakir halk diyor ki yani biz alamıyoruz, o zaman dağıtalım bunu diye. Sonrasında o gelenek 15 Nisan'da işte bu şekilde herkesin alabileceği şekilde bir gelenek haline dönüyor. Yine mesela Nevruz kutlamalarında böyle macunun atıldığını, dağıtıldığını biliyoruz. Ve bunun yapılmasıyla ilgili özel bir hani ritüelin olduğunu biliyoruz. Mesela biz hiç düşünmeyiz şifayla bir alakası olduğunu ama helvacılık mesela şifayla alakalı bulunuyor. Helvaların gene macunlar gibi bir eczâ unsuru olduğu düşünüldüğü için mesela o anlamda helvacılık da bir ilaç gibi kullanılıyor. İlaçla tedavi dışında biraz önce söyledik, besinlerle tedavi var. Hı hı. Özel olarak mesela bu tabbahlar diyet yemekleri hazırlıyorlar. Özellikle padişahın yemeğinin yapılışında hekimbaşı mutlaka mesela bulunuyor. Yemeğin nasıl yapıldığıyla ilgili, diyetine çok dikkat etmesi gerektiğiyle ilgili. Ve o yemeklerin içerisine katılan birçok baharatın da hocamızın da bahsettiği gibi özellikle şifa için kullanılması söz konusu. Ama mesela onun dışında deva olduğunu düşündükleri bir takım ilaç bitkilerin normal zamanda, sair zamanda öyle sıradan tüketilmemesi gerektiğini, çünkü bu sefer vücuda tam tersi zarar verebileceklerini düşünüyorlar. Hı. O yüzden tam yerinde kararında olsun diye mutlaka mesela bu anlamda başında hekimbaşı yer alıyor. Yine biraz önce söyledik, her makamın, yani müzikle tedavi dedik, özellikle akıl hastalarının tedavisinde, bir de modern tıp kurumlarına geçildikçe Darüşşifalarda daha çok akıl hastalarının bakıldığını görüyoruz. Hı. Ve buralara bimarhane adı veriliyor ve müzikle tedavi yine devam ediyor, evet, bu
Türk
anlamda.
Türk müziği makamlarının,
evet,
da değil mi?
Her makamın bir hastalığa, hı, iyi geldi. Çünkü o külliyelerde, işte Darüşşifalarda her hastalığı, akıl hastalıklarını da, hı hı, sınıflandırıyorlar. Hepsine aynı müziği vermiyorlar. Yani hepsini sınıflandırıyorlar. Mesela kara sevda bir depresyon sebebi olduğu için mesela ona filan makam. Bunların hepsini tek tek mesela ifade ettiklerini görüyoruz. Ve gerçekten de çok ciddi manada da başarı elde ettiklerini görüyoruz hasta tedavisinde. Yine su seslerinin, yani sazendeler, hanendeler atanıyor Darüşşifalara. Özellikle bütün müzik alanlarında ve saz sesinin gerçekten bu hastalara şifa olduğunun, çok iyi geldiğinin, ilaç kullanmaksızın bu şekilde tedavi edilebildiklerini görüyoruz. Bir de cerrahi tedaviler var tabii ki. Cerrahi tedavi yine Sabuncuoğlu Şerafettin 15. yüzyılda işte kitap yazmış, oradan görüyoruz, bazı görsellerinden anlıyoruz. Çünkü cerrahi tedaviye yönelik bir takım görselleri var. Orada da işte bu uğurların, irinlerin, sivilcelerin, yaraların ya da işte böyle bir takım vücuda zararlı olabileceği düşünülecek kan işlemlerinin cerrahi müdahaleyle yapıldığını görüyoruz. Çok fazla bu konuyla ilgili bir şeye ulaşamadım ama eminim hani tıp tarihiyle ilgilenenler çok daha fazlasını biliyorlardır ama cerrahi tedavinin de önemli olduğunu görüyoruz. Şimdi aklıma geldi, onu da vurgulamadan geçmeyelim. Mesela ağırlıklı olarak hep Sabuncuoğlu deyince, Sabuncuoğlu Şerafettin deyince aklıma geldi. Erkek hekimbaşılardan, erkeklerden bahsediliyor ama mesela Sabuncuoğlu'nun kitabında kadınların da hekim olduğunu görüyoruz. Tabibe adı altında. Çünkü kadının vajinal kontrol muayene yaptığına ilişkin görseller var mesela. Demek ki kadınlara da böyle bir usta çırak ilişkisiyle gelişti. Yani iki türlü çünkü hekim olma yolu var. Bir tanesi devlet işte kuruluşlarında, medreselerde eğitimiyle ilgili. Bir tanesinde de usta çırak ilişkisiyle
ebelik
ilgili.
Ebelik gibi belki de.
Yani belki de o tür olabilir. Evet, ama sarayda üst düzey padişah hanımlarına ya da üst düzey hanımlara hekimbaşı gene muayene ediyor. Hekimbaşı muayene ederken de üstüne böyle ince bir tül örtülüyor kadınların ve o tülün üstünden muayene yapılıyor. Çünkü hani dini yasaklar sebebiyle yine o şekilde bir muayene yapıldığını görüyoruz. Ve sarayda baktığımız zaman sadece hekimbaşı değil, hekimbaşının da yanında pek çok yardımcı kişinin olduğunu görüyoruz bu anlamda. Biraz önce söyledik, işte besinlerle tedavi dedik, cerrahi tedavi, müzikle tedavi dedik ve ilaç hazırlamak da tamamen eczacı işi, tıpla birlikte yer alan bir iş. Sadece mesela bu bitkileri toplayan ayrı bir görevli var, bitkileri döven ayrı bir görevli var, bitkilerin yağını çıkaran ayrı bir görevli var. Tabbah dediğimiz, işte biraz önce bahsettik, ahçılar var. Özel diyet yemekleri hazırlayan. Başka gül suyu mesela, gül suyunu çıkarmak, özellikle sadece gül suyu da değil, gül suyunu çıkarmak ve bu tür miskleri hazırlamak, kokuları hazırlamak. Çünkü kokunun da tedavide çok etkili olduğunu düşünüyorlar. Ve özel yağlardan, özel bitkilerden miskler yapmak ve bunları hazırlayarak padişaha sunmak da bir tedavi yöntemi olarak görülüyor. Yine bitkileri toplamak dedik. Göz hastalıklarının tedavisi için sürme hazırlayanlar var. Göz ilaçları ve sadece göz hastalıklarının tedavisi için sürme hazırlayan görevliler var. Yani böyle aslına bakarsanız
bir iş bölümü var.
Evet evet, bir iş bölümü var ama eczacılıkla tıp bir arada gibi görünüyor. Ve Başlala denetiminde, Başlala Kulesi'nde bütün bu hazırlıklar yapılıyor. Yine hekimbaşı bunların başında, Başlala başında. Bunlar hazırlandıktan sonra toprak, cam özelliğine göre kaplara konularak üzerleri bezle dikkatli bir şekilde örtülerek ve üzerlerine
gibi bir şey,
evet,
aslında,
aynen öyle, üzerlerine de etiketleri yazılarak özel bir yerde korunuyor ve ilgili zamanlarda da padişaha sunuluyor bu ilaçlar. Yani baktığımız zaman aslında modern tıbba geçiş gerçekten çok uzun zaman almış. Yani bu anlamda biraz da şöyle diyebiliriz, biraz bizim bitkilere güvenmemiz, işte otacılık geleneğinin gelmesi, yani o tür inançlar hala da yaygındır. Mesela doktora gitmeyeyim, kendi kendime bitkiyle tedavi edeyim. O zamanda da böyle bir anlayış var. Biraz bunlardan kaynaklanıyor. Biraz da aslına bakarsanız dini gerekçelerden kaynaklanıyor modern tıbba. Yani erkeğin kadına dokunmasından tutun da, yani pek çok hastalıkla ilgili net bir elimizde verinin olmamasının da sebeplerinden bir tanesi bu. Bir de hastalık Allah'tan geliyor. Yine iyileştirecek olan odur. Hani kulun buna karışması çok doğru değildir gibi bir anlayış da var bir taraftan. Ancak tabii işte dediğim gibi Merkez Efendi gibi, Şerafettin Sabuncuoğlu gibi, İbn Sina gibi İslam dünyasında da çok ciddi tıp alanına katkıda bulunmuş, Osmanlı'nın da çok ciddi tıp alanına katkıda bulunmuş çalışmaları var. O anlamda bugün Osmanlı tıbbıyla işte bu sülük tedavisi, hacamat tedavileri gibi Osmanlı geleneksel tıpla modern tıbbın buluşmasını aslında bugün biraz yaşıyoruz ama evet. Bunun daha da geliştirilip devam ettirilmesi ve mesela şerbet deyip geçiyoruz ama aslında helva deyip geçiyoruz ama tıpta kullanılıyor, şifa için kullanılıyor. Yani bu tür şeylerin de güncellenmesi ve yeniden aslında ele alınması gerektiğini düşünüyorum.
Yavaş yavaş.
Yeterince ele alınmadığını düşünüyorum. Yani biz gazlı içeceklerle kendimizi zehirliyoruz aslında. Halbuki şerbet gibi bir geleneğimiz var.
Evet,
macun gibi bir geleneğimiz var.
Kadarıyla üniversitelerde yavaş yavaş bu tip bölümler, evet, alternatif tıp bölümleri açılıyor
ama bu konular mesela hala çok ele alınmış ve bunlarla ilgili tıpla be yani yiyecek içecek alanında yapılıyor ama bunların şifaya yönelik katkılarıyla ilişkili çok fazla çalışma yok. Dilerim bundan sonrası için bu birliktelik, bu işbirliği sağlanabilir.
Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ediyorum.
Verdiğiniz bilgiler için, katıldığınız için. Dünden Kalanlar köşemizde bugün Osmanlı İmparatorluğu'nda sağlık ve tıp bilimlerini konuştuk sevgili dinleyicilerimiz. Değerli hocamızla Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Gülin Karabağ hocamıza bir kez daha teşekkür ediyoruz.
Ben de size teşekkür ederim.
Böylelikle geldik bir programın daha sonuna. Sevgili dinleyicilerimiz, Hayatın Sesleri bugün sona eriyor ama yarın yine saatlerimiz 15.05'i gösterdiğinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında tekrar birlikte olmayı diliyoruz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Recep Özden ve mikrofonda ben Sezin Zor. Yarın görüşmek dileğiyle şimdilik hoşça kalın diyoruz.
Hayatın Sesleri.
Ses sahibi kadın.
Size iyi eğlenceler.